Ayrım 20. Erken boşalmanın üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe. Sayfa 178. Hastayı narsistik zeminde ele aldığımızda ise yüzleştirmeden ziyade narsistik zedelenebilirlik esas olarak ele alınmalı ve yorumlanmalıdır. Narsistik kişiliklerde söz konusu olan şişmiş sahte kendiliktir. Şişmiş sahte kendilik yani kişinin kendini aşırı önemsemesi, büyüklenmecilik ve tüm güçlülük altta yatan öfke ve depresyona karşı bilinç dışı bir savunmadır. Bu yapıda kendiliğin temelinde uygunsuz ve parçalanmış, kendini değersiz ve güvensiz hisseden biri vardır. Narsistik yaşam kişinin kendisinin biricikliği ve mükemmeliyeti üzerine kurulmuştur. Narsistik kişinin yaşamındaki faaliyetler ise başkalarının beğenisini ve hayranlığını kazanmak için girişilmiş çabalardır. Çünkü narsistik kişilik büyülenmeciliğini dışarıdan destekleyen insanlara ihtiyaç duyar. Şişmiş sahte kendilik gerçekçilikten çok fanteziye dayanır. Masters'ın narsistik patolojiyi özellikle Mahler'in alıştırma yani practicing evresine yerleştirme eğilimindedir. Bu dönemde çocuk annesinin desteği sayesinde kendini mükemmel hisseder. Ama normal gelişimde bu mükemmeliyetten vazgeçer. İşte narsistik kişi bu aşamada takılıp kalmıştır. Mükemmellik yanılsamasını korur, zedelenebilirliğini inkar eder. Masters'ına göre narsizm iki yapıdan ortaya çıkar. Narsistik anne ile özdeşleşme ve narsistik baba ile özdeşleşme. Narsistik anne ile özdeşleşmede anne duygusal olarak soğuk ve sömürücüdür. Bu anneler kendi narsistik ihtiyaçlarını karşılamak için çocuklarının ayrılma ve bireyselleşme ihtiyaçlarını ihmal etmişler, kendi mükemmeliyetlerini aynalayan mükemmel bir çocuğa sahip olmaya çalışmışlardır. Annenin çocuğa yansıttığı bu mükemmel imge ile özdeşleşen çocuk annesinin ve kendisinin mükemmel olduğu yanılsamasına kapıldığında annesinin ve kendisinin eksikliğini gösteren herhangi bir yetersizlik onda depresyona neden olur. Bu imgenin ardında anneden ayrılıp bireyleşmeye çalışan öfkeli, yaralanmış, parçalanmış ve yetersiz bir gerçek kendilik vardır. Narsistik babayla özdeşleşmede, özellikle duygusal olarak boş ve yanıtsız bir anneyle ilişkide tatminsiz olan çocuk, depresyondan ve annesinden kurtulmak için babaya yönelir. Terk depresyonuna karşı mücadele etmek ve tüm güçlülüğünü korumak için annesiyle ortak yaşamsal imgesini babasına aktarır. Eğer baba narsistik ise o zaman çocuk kendini tüm güçlü babanın bir parçası hisseder ve özdeşleşme yoluyla kendi çocuksu büyüklenmeciliğini korur. Oysa sağlıklı bir baba bu narsistik gelişmeyi sınırlayacaktır. Narsistik hastanın terapisinde büyüklenmeci kendilik ortaya çıkabilir. Hasta mükemmel bir aynalanma ihtiyacıyla terapi ortamını idealleştirebilir. Bu nedenle narsistik patolojisinin çözümlenmesine giden yol, narsistik zedelenebilirliğinin aynalayıcı yorumlanmasıdır. Kohut'a göre daha çok nevrozlarda görülen yatay yarılma yani horizontal split, bastırma savunması ile oluşan bilinç ve dinamik bilinç dışı ayrımını sağlar. Bastırmadan enerjisini alan dinamik bilinç dışı kişiliğin bastırılmış ve dolayısıyla bilinç dışı olan yanlarını barındırır. Bunlar çatışmaya sebep olan dürtü ve arzulardır. Bu anlamda dinamik bilinç dışı, özbenlikle zıtlaşan nesne tarafından travmatize edilen arzuların inkar sığınağıdır. Jung'un analitik psikolojisinin ana kavramlarından biri olan özbenlik, sonsuzluğu çağrıştıran bir kavramdır. Öyle ki sonsuz denecek kadar çeşitlilikte ve herkesin gözünün önünde, fakat o derecede gizli ve esrarengiz. Bununla birlikte tek noktada toplanıp bütünlenen, onsuz olunamayacak bir ana madde, bir cevherdir özbenlik. Kendimizi bütünün bir parçası görüp bu bütünlük ile birleşmenin ilk adımı kendimizi tanımak ve tanımlamaktır diyor Jung. Çünkü gerçekten sahip olmadığımız bir şeyi başka bir şeye dönüştüremeyiz. Unutmayalım, bildiğimizi sandığımız ego kişiliğimizin, bilincimizin merkezidir. Fakat bilinç ve bilinç dışından oluşan tüm benliğimiz değildir. Jung bütünleşmenin ve bireyleşmenin öneminden bahsederken bu bilinç dışımızdaki özelliklerimizi bilincimize getirmenin öneminden söz etmiştir. Buradaki bütünleşme, bilinç ve bilinç dışının bütünleşmesi, bireyleşme ise kendimize ait gerçek doğamızı bulmaktır ve toplum normlarından veya toplumdan uzaklaşma anlamında değildir. Ancak kendi özbenliğimizi anladıktan sonraki aşama, evrendeki her şeyin birbiriyle bağlantılı ve bir bütünlük içinde olduğunu ve kendimizin de bu bütünün bir parçası olduğumuzu anlamak olabilir. Kohut psikopatolojinin kökeninde bir başka yarılmanın da var olduğunu iddia eder. Bu da dikey yarılmadır. Vertical split. Nevrozdan daha ağır patolojilerde görülen bu yarılmanın oluşumundan sorumlu olan savunma mekanizması inkardır. İnkar savunması bastırmada olduğu gibi bir bilinçli, bilinç dışı ayrımına yol açmaz. Ortadan yarılan bütünün iki parçası da bilinçlidir. Ancak bu iki bilinçli parçanın arasında bir köprü yoktur. İnkar savunması kabul edilemez bir şeyin aynı anda hem bilinmesi hem de bilinmemesini sağlar. Dikey yarılma kişinin ana değerleri ile çelişkili hareket ve düşüncelere yönelmesinden sorumludur. İnkar savunmasının geçerli olduğu bir kişiliğin zaman zaman ana değerleri ile çelişkili ve tutarsız sapkın davranışlara yöneldiği görülebilir. Eşcinsellik, fazla miktarda uyuşturucu madde ve alkol kullanma, ensest eğilimler, saldırganlık, adam öldürme, öfke krizleri gibi farklı formlar dikey yarığın yol açtığı dönüşmüş yapılar olabilir. İnkar savunması kullanan kişi etrafındakilerin bir çelişki olarak algıladıkları böyle bir durumdan bir rahatsızlık duymaz. İnkar savunması böyle bir çelişki ve tutarsızlık algılamasını engeller çünkü çelişkinin iki tarafını birbirinden ayrı tutar. Örnek olarak başarılı bir genel müdür olan Bay K, personeline tacizde bulunurken dürüstlükten dem vurabilir, sadakatten bahsedebilir ve bunu inanarak söyler. Sanki tacizi yapan o değildir. Bu durumla yüzleştirdiğimizde gülerek olayı değersizleştirebilir çünkü taciz yaptığı bilgi olarak vardır. Ancak yaptığı eylemin kimlik ve kişiliğine ne kadar aykırı olduğuna dair bilgisi, duygusu veya şuuru yoktur. Ama başkası bu eylemi yaptığı zaman şiddetle itiraz edebilir. Bir başka örnekte ise heteroseksüel yaşantı içerisinde eşine sadık namus bekçisi olan Bay M, internetten tanıştığı birisiyle eşcinsel ilişkiye girebilir, daha sonra sadakatten bahsedebilir, homofobik davranışlara girebilir. Yatay yarılmanın altında kalan arzular bastırma savunması başarılı olduğu sürece bilinçli hale gelmezler. Oysa dikey yarılmanın kişiliğin ana gövdesinden ayrı tuttuğu inkar edilmiş olanlar belli bir zaman dilimi içinde bütünü ile bilinçli olarak yaşanırlar. Ancak dikey yarılmanın iki yanındaki bilinçlilikler birbirlerini görmemektedirler. Kohut'un ilgi alanı olan narsistik kişiliklerin yapısında hem yatay hem de dikey yarılma bulunmaktadır. Bu kişiliklerde kişiliğin ana sektöründen inkar savunması ile ayrı tutulan bir büyüklenme vardır. Kişiliğin ana sektöründe ise utanç ve küçük düşme duyguları ve değersizlik, yani öz değer, mahrumiyetleri bulunur. Kohut'a göre bu kişiliklerde yatay yarılmanın bilinç dışı kaldığı alanda depresyon ve ilkel narsistik gereksinimler mevcuttur. Kohut'a göre böyle bir kişiliğin tedavisinin ilk bölümünde inkar edilen ve böylece kişiliğin ana sektöründen ayrı tutulan parçalar hastaya gösterilir. Bu çalışma uzunca bir süre alır. Bu parçaların kişiye tekrar tekrar gösterilmesi sonucunda birbirinden dikey yarık ile ayrı tutulan kişilik bölümleri bütünleşmeye başlar. Dikey yarığın ortadan kaldırılması ile ego kuvvetlenir. Egodaki bu kuvvetlenme yatay yarığın altında kalanlara yönelme için önemli bir avantajdır. Kohut'un yatay yarık, dikey yarık ikilemine benzer bir katkısı suçlu insan, trajik insan tanımlamalarıdır. Kohut'un yatay olarak yarılmış nevrotik insan için suçlu insan tanımlaması yaptığını görürüz. Zevk peşinde koşan bu insan içsel çatışmalar ve çevresel engellemeler yüzünden arzularını doyuramaz. Dikey olarak yarılmış trajik insan ise önceden belirlenmiş narsistik gelişim sürecini çeşitli engeller yüzünden yaratıcı ve doyum verici bir şekilde yaşayamaz. Önceden belirlenmiş narsistik gelişim süreci çekirdek kendilik, yani nuclear self özelliğidir. Çekirdek kendiliğin yetişkinin kendiliğiyle karşılaştırıldığında ne kadar ilkel kalsa da özellikle başta annenin olmak üzere ebeveynin zihninde doğacak çocukla ilgili belirli umut, düş ve beklentilerinin oluşmasıyla sanal olarak başlamış bir gelişimsel sürecin son noktası olup başlangıçtan itibaren zaten karmaşık bir yapı olduğunu anlarız. İki uçlu yapıda olduğu kavramsallaştırılan çekirdek kendilik ortaya çıkar. Arkaik çekirdek hırslar bir kutbu, arkaik çekirdek idealler diğer kutbu oluşturur. Bu iki kutup arasındaki gerginlik yayı çocuğun çekirdek beceri ve yeteneklerini arttırır. Gelişmemiş beceri ve yetenekler yavaş yavaş yetişkinlerin kendi olgun kendiliklerinin üretim ve yaratımında kullandıklarına dönüşür. Çekirdek kendilik gelişim sürecinin önceden belirlenmiş programını içinde barındıran bir tohum gibidir. Bu program çekirdek kendiliğin narsistik gelişiminin üç kutuplu yolunda yürüme planını içerir. Ancak bu tohumun yeşermesini sağlayacak optimal, bir başka deyişle narsistik olarak kolaylaştırıcı bir durumun var olmaması trajik bir sonuca dönüşür. Narsistik gelişim sürecinin doğal özellikleri büyüklenmenin ve yücelleştirmesinin abartılarına dönüştür. Gerçeği duyabildiğimiz ve görebildiğimiz tüm unsurlarıyla anlatmaya bütünlük diyoruz. Bütünlük kavramını bütüncül sözcüğü niteler. Bütüncül sözcüğünün İngilizcesi holistiktir ve Türkçe'de holistik biçiminde okunur. Evreni iç içe geçmiş katmanlardan oluşan bir modelle anlatan yaklaşıma holografik model diyoruz. Holografik bütüncül anlatım demektir ve bu anlamda bütüncül, holistik kavramını temel alır. Tüm bilim alanlarında bütüncül yaklaşımlara duyulan ilgi artmaktadır. Bu ruh sağlığı alanı için de geçerlidir. İnsanı tek bir ekole göre ele alan yaklaşımlar birçok ruh sağlığı sorununun giderilmesinde başarısız kaldığı için terapide bütüncül yaklaşıma başvurularak var olan ekollerin hasta için en fayda verici tekniklerinin bir arada kullanıldığı yaklaşımlar her geçen gün ağırlık kazanmaktadır. Yurt dışında bir kısım hekimler tedavilerin etkilerini arttırabilmek için bir takım yöntemler uygulamaktadırlar. Bunlardan dikkati çeken birisi de yoğunlaştırılmış cinsel terapi çalışmalarıdır. Bu tip uygulama yapan hekimler az sayıda hastayla yoğun bir şekilde çalışarak daha kısa sürede belirli hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadırlar. Bu uygulama genellikle ciddi bazı cinsel ve ruhsal rahatsızlıklarda tercih edilmektedir. Özellikle vajinismusta erken boşalmada, cinsel kimlik bozukluklarında, ağır kişilik bozukluklarında ve cinsel sapmalarda uygulanmaya çalışılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bir cinsel terapi kültürü bulunduğundan ve bu kültürün toplumsal bir kabulü oluştuğundan hasta cinsel terapist ilişkilerinde çok ciddi bir sorun yaşanmamaktadır. Cinsel terapiste müracaat eden hasta şuurlu, bilgili ve amaçlı olarak gelmektedir. Nereye geldiğini, niçin geldiğini ve başına neler geleceğini genel anlamda değerlendirebilecek durumdadır. Dolayısıyla cinsel terapi çalışmalarının uzun süreli ve zahmetli olması sorun yaratmaz. Ülkemizde ise tablo bu şekilde değildir. Cinsel terapi ülkemizde hem terapistler hem de hastalar tarafından bilinmeyen veya çok az bilinen bir süreçtir. Bireyler cinsel problemlerini ve sıkıntılarını geleneksel bir takım yöntemlerle halletmeye çalışırlar. Hastalar üfürükçüye, muskacıya, medyuma, mezar ziyaretine, kurşun dökmeye, nazar savuşturmaya yönelirler. Bu şartlarda cinsel terapi denen ve konuşarak sürdürülen bir tedavi şekli nasıl mümkün olacaktır? Terapist ne yapacaktır da hasta fayda görecektir? Yani Türk insanı terapisten radikal bir çözüm beklemektedir. Bu nedenle Türk insanının temel beklentilerine cevap vermeye yönelik çalışmalar yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İnsanımız kısa sürede bir takım değişimler beklemekte, ücretini ödediği tedavi programının işe yaradığına ve yarayabileceğine kısa sürede inanmak istemektedir. Beklemeye tahammülü yoktur. Bu nedenle erken boşalmaktadır. Acelecilik bilinç dışı olarak erkeği erken boşalmaya programlar. Hasta doğru yerde olduğundan, doğru şeyi yaptığından ve hastalığının orada düzeleceğinden emin olmak istemektedir. Bu da onun en doğal hakkıdır. Destekleyici ve eğitime dayalı yoğunlaştırılmış holistik cinsel terapi sürecinde bu taleplerinin gerçekleştirilebileceği gösterilir ve buna inandırılırsa tedaviye olan inanç artmakta, tedaviye işbirliğiyle devam etmekle ve tedaviyi yarıda bırakma oranı çok azalmaktadır. Yoğunlaştırılmış terapi nedir? Hücum tedavisi ismini verdiğimiz yapılandırılmış bir programda her bir seansta yapılacak olanlar standartize edilmiştir. 10 seanslık yoğunlaştırılmış bu eğitim programı mümkünse 10 gün üst üste, hatta günde 2-3 seans şeklinde yapılmalıdır. Bu programda derin hayat hikayesini dinlemek, cinsel öykü almak, formülasyon oluşturmak, ruhsal ve cinsel bilgilendirme yapmak, tedavi yöntemi ve stratejilerini öğretmek ve öğrenilen tedavi stratejilerinin uygulamaya geçirilmesi esastır. Hücum tedavisi bittiğinde hastanın zihninde her şey berraklaşmaya başlar. Belirsizlikten ve bilinmezlikten kaynaklanan yoğun kaygı, korku ve endişeler her şeyin netleştiği bir şablonda en asgariye indirilir. Hücum tedavisi sonucunda hastalar doğru yerde olduklarından, doğru şeyi yaptıklarından ve sonuca ulaşacaklarından emin olmaya başlarlar. Hücum tedavisinin hemen ardından hastalara bir idame tedavisi öngörülür. Klinik tablonun şiddet derecesine göre haftalık görüşmelerin sıklığı belirlenmekte, iyileşme belirtileri çoğaldıkça görüşme sıklığı azaltılmaktadır. Esas hedefin ortalama 6 ay sonunda hastalığı tamamen kontrol altına almak olduğu vurgulanmaktadır. Bazı hastalıklarda tedavi 6 ay gibi bir sürede biterken, bazı klinik tablolarda yıllara varan bir süreç işlemektedir. 6 aylık tedavi programını başarıyla bitiren hastadan 2 yıl süreyle zaman zaman terapistle irtibata geçmesi ve iletişim kurması istenir. Bu şekilde verilen tedavinin kalıcılığının sürekli olup olmadığı incelenebilir. Hücum tedavisi içinde uyguladığımız bu yaklaşım, cinsel terapi teknikleri, davranışçı, bilişsel, dinamik, varoluşsal, geştalt gibi bireysel psikoterapi teknikleri ve çift terapisi tekniklerini içeren holistik cinsel terapinin uygulanması şeklinde olmaktadır. Terapi süreçlerinin etkinliğini göstermek ve kişideki değişimi belirleyebilmek için hastaların izin vermesi koşuluyla tüm tedavi süreçlerinin DVD kayıt sistemiyle sürdürülmesi çok faydalı olur. Bu kayıtlar hastalara belirli zaman diliminde seyrettirilerek kendi yapıları ile ilgili içgörü kazanmaları hedeflenir. Böyle bir tedavi programı destekleyici ve eğitime dayalı olduğu için belirli bir eğitim seviyesi gerektirmektedir. Ayrıca hücum tedavisini bitiren hastalar gerek görüldüğü takdirde özel olarak oluşturulmuş grup terapilerine, erken boşalma grubu, empotans grubu ve benzerleri alınabilir ve bireysel beceriler ilk sosyal laboratuvar olan grupta hayata geçirilebilir. Cinsellik kişiler arası bir süreçtir. Ergenlik döneminde kadınlar ve erkekler arasında cinsel farklılıklar ve sosyalleşme açısından ayrıntılar çokken, yetişkinlikte cinsel benzerlikler farklılıklardan daha çoktur. Erkek hem partnerinin cinselliğini, hem kendi cinselliğini, hem de bir çift olarak beraber yaşadıkları cinselliği değerlendirebilmelidir. Cinsel yanıtın bütünleşmiş biyopsikososyal modeli cinsel istek, uyarılma, orgazm ve tatmini içerir. Cinsel istek ve tatmini yaşamadıkça uyarılma ve orgazm çok kısa sürer. Bu nedenle erken boşalmayı anlama ve değiştirme çalışmalarında cinselliğe geniş bir bakış açısıyla yaklaşmak çok önemlidir. Çünkü cinsellik en iyi şekilde çiftin meselesi olarak ele alınabilir. Bir partner olmadığında bile erkek zihninde birini hayal ederek, geçmişteki bir partneri düşünerek veya gelecekte bir kadınla tanışmayı hayal ederek mastürbasyon yapacaktır. Yani erkeğin bir partneri olmasa bile zihninde sanal olarak bir ilişkisi mutlaka vardır. Semptom odaklı cinsel terapi, klasik cinsel terapi. Haz verip haz almayı sağlayan penis beyne itaat eden bir organdır. Nasıl egzersiz yapıp vücut kaslarını geliştirebiliyorsak, yapılandırılmış bir cinsel terapi ile de mastürbasyon egzersizleri yaparak erken boşalmanın üstesinden gelinebilir. Cinsel terapi, bir terapistin kontrolünde kişinin daha çok partneriyle birlikte yerine getirebileceği uygulamaları içerir. Bu uygulamalar çifte tarif edilerek ev ödevi şeklinde yapmaları istenir. Yurt dışında en sık olarak sıkılaştırma veya sıkma tekniği, yani Masters ve Johnson tekniği kullanılmaktadır. Kadın penisi boşalma yaklaşana kadar uyarır. Boşalma oluşacağını anladığı anda kadın erkeğin penisini sertleşmenin bir kısmı kayboluncaya dek sıkar. Bu uygulamaya lokal baskı uygulama tekniği de denir. Ülkemizde ise CISET en çok dur başla veya start stop tekniğinin kullanılmasını önermektedir. Bu teknikte genellikle kadın erkeğin penisini 3 kez ardı ardına boşalma hissi gelinceye kadar uyarır, ancak boşalma olmadan önce uyarıyı keser. 4. denemede ise boşalmaya izin verilir. Haftada 3 kez erkek boşalmasını kontrol edinceye kadar bu egzersizler tekrar edilir. Boşalmanın kontrol edildiğinden emin olunduğunda bu işlem kayganlaştırıcı bir kremle denenir. Daha sonraki aşamalarda kadının üstte olduğu pozisyonda hareketsiz olarak, kadının üstte olduğu pozisyonda hareketli olarak ve son olarak yan yana pozisyonda dur başla tekniği uygulanır. Bu teknikle erkek uyarılma sona erdirilmediği takdirde boşalacağı zamanı öğrenir. Bu tekniği uygulayanlar %100 oranında boşalmanın 10-15 dakikalara uzayabildiğini bildirmişlerdir. Temel hedefi erkeği dur başla tekniğiyle heyecanını kontrol etmeyi öğrenmeye yönlendirmek olan 10 seanslık cinsel heyecan üzerinde istemli kontrol kazanma eğitim programında aşağıdaki tavsiyelerde bulunulur. Partnerinizle birbirinize önce cinsel olmayan beden masajı yapın, daha sonra cinsel masaj yapın. Ön sevişme, cinsel birleşme ya da kendi kendini uyarma gibi istediğiniz cinsel aktiviteyi yapmakla başlayın. Ön sevişmeyi uzun tutun. Cinselliğin bir başlangıcı, ortası veya sonu olduğu düşüncesinden uzak durun. Yavaşça soluk alıp verin. Ruhunuzu kemiren telaş duygusunu tamamıyla dağıtın. Öpüşme ve sevişme gibi cinsel aktivitelerin ve hareketlerinizin yavaş olmasına çok dikkat edin. düşük uyarım ve heyecan düzeyinde cinsel aktiviteye devam edin. Aşırı heyecanlandığınızda kontrolü yitirmemek için gerektiğinde sakinleşene kadar bekleyin ya da yavaşlayın. Yavaşladığınızda veya durduğunuzda derin soluklar alın, gevşeyin, sakinleşene kadar bekleyin. Rahatlayıp gevşedikten ve sakinleştikten sonra daha yavaş olmaya özen göstererek yeniden cinsel aktiviteye başlayın. Sevişme pozisyonu, cinsel uyarım şekli, bedenlerin birbirine dokunuş şekli, sevişme deviniminin ritmi gibi uyguladığınız hareketleri değiştirin. Bedeninizi partnerinizle uyum içinde hareket ettirmeye çalışın. Şimdiye yoğunlaşın ve o anı duyumsayın. Duyumsadığınız cinsel heyecanın tamamıyla kontrolünüz altında olduğuna eminseniz, hızınızı kademeli olarak yavaşça arttırın. Eğer yeniden çok fazla heyecanlandığınızı hissederseniz tereddüt etmeden durun. Gerektiğinde durup yeniden başlayın. Hiç durmanızı gerektirmeyecek bir hız yakalamaya çalışın ama dönüşü olmayan boşalma noktasına yaklaştığınızı hissettiğiniz anda durmaktan kaçınmayın. Cinsel heyecanı artırıp azaltma becerisini kazanıp istemeden doruğa ulaşılan o noktadan uzak durmayı öğrenin. Boşalmayı kontrol etmeyi öğrenirken sabırsız olmayın. Çünkü zamanla sezgilerinizle bunu otomatik olarak yapmaya başlayacaksınız. Örneğin futbol maçında her atakta bir gol atılsa bu durum ne denli eğlenceli ve heyecan verici olurdu ki? Benzer bir şekilde cinsel deneyimlerimizi de kusursuz bir şekilde kontrol edebilseydik, cinsellik var olan bütün doğallığını ve heyecanını yitirirdi. Kontrol hiçbir zaman kusursuz olmayacaktır. Unutmayın, cinsel heyecanı kontrol etme becerisi bir sanattır. Boşalmayı kontrol etmeyi değil, boşalmanın istem dışı bir şekilde gerçekleştiği kaçınılmazlık noktasına ulaşmamak için heyecan düzeyimizi kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. Uygulama becerisini ise duygularınızı bastırarak, engelleyerek veya göz ardı ederek değil, tam tersine duygularınızın farkına vararak kazanacaksınız. Çünkü duygularınızı göz ardı etmek veya onları bastırmaya çalışmak insanın kendini kontrol etme yeteneğini ve özgürlüğünü yok edebilir. Aksine cinsel aktivitelerin ortaya çıkardığı güzel duyguları ve cinsel azı ne denli içimizde hissedersek kendimizi o denli kontrol edebiliriz. Ne zaman yavaşlayıp ne zaman hızlanacağımızı daha iyi anlarız. Bununla birlikte bir erkek boşalmayı kontrol etmeyi yüksek bir uyarım düzeyinde öğrenmeye kalkışırsa yaşadığı deneyimin boşalma ile yarıda kalması tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Çünkü her erkek boşalmanın olduğu kaçınılmazlık noktasında duygularını kontrol etmeyi başaramayabilir. Cinsel heyecan üzerinde istemli kontrol kazanma eğitim programıyla eşler kendilerini kontrol etme becerilerini arttırabilir, birbirlerinin cinselliklerini ve cinsel tepkilerini keşfedebilir, eğlenebilir, gerginliklerini hafifletebilir, cinsel yaşamlarına ayrı bir tat katabilir, birbirlerini kızdırıp şaşırtabilir, güven kazanabilir ya da aralarındaki yakınlığı ve iletişimi arttırabilirler. Ayrıca erkeklerin fiziksel ve zihinsel duyumlara duyarlılığı azalır ve boşalma refleksinin gerçekleştiği eşik düzeyi yükselir. Böylece boşalmanın gerçekleşmesi için çok daha fazla cinsel uyarıma gereksinim olur. Son olarak şunu da unutmayalım. Her erkek arada bir erken boşalabilir. Bu gayet normal ve doğal bir durumdur. Birazdan ayrıntılarına gireceğimiz semptom odaklı cinsel terapi uygulamalarında veya tedavi sonrasında bile bu gerçek hep akılda olmalıdır. Semptom odaklı cinsel terapinin hedefleri. Cinsellikle ilgili en yaygın mitlerden biri cinselliğin yemek yemek ya da uyumak gibi doğal ve otomatik olması gerektiğidir. Üremeye yönelik bir cinsellik biyolojik olarak düşünülebilir. Ancak cinselliğin zevki, kişisel öz saygıyı ve ilişkisel yakınlığı arttırmak gibi diğer fonksiyonları psikoseksüel becerileri öğrenme yoluyla kazanılır. Dans etmek, kayak yapmak, yüzmek, tırmanmak, paraşüt yapmak, hatta koşmak gibi zevk veren diğer fiziksel aktiviteler de öğrenme yoluyla kazanılır. Maraton koşucuları bir anda çıkıp koşmazlar. Bu disiplin, konsantrasyon, fiziksel idman, psikolojik hazırlık ve hızı yavaşlatma tekniklerini öğrenmeyi gerektirir. Eğer kişi cinsellik sırasında bir maratoncu olmayı istiyorsa, zihinsel ve fiziksel hazırlığa ihtiyacı vardır. Evet, biyolojik cinsellik temel olarak doğaldır. Penis vajinaya girer. Ancak yaşanılan cinsel aktivitelerden keyif almak için dikkat, bilgi ve tecrübe gereklidir. Beceriler, tecrübe, tekrar, süreklilik, disiplin ve sabır ile gelişir. Erken boşalmayı idare etmek, tekrar, disiplin ve sabrı bilişsel, duygusal, davranışsal ve ilişkisel becerikleri öğrenmek için kullanmak demektir. Erken boşalmayla ilgili terapi hedefleri bu bakış açısıyla netleştirilmelidir. Erken boşalma tedavisinde planlanan hedefler şunlardır. 1- Bilişsel hazırlık yapmak. Erken boşalmayı kontrol etme becerilerini öğrenirken erkek ne düşünmesi ve dikkatini nereye odaklanması gerektiğini bilen nazik ama güçlü bir erkek olmalıdır. Olumsuz, kötümser, kendini baltalayıcı ya da dikkat dağıtıcı düşüncelerin bir faydası yoktur. Her adıma ve alıştırmaya odaklanmak çok önemlidir. Eğer kişi bu kitaptaki becerileri kazanmanın çok zor olduğunu düşünüyorsa, bunların hepsini birden yapması gerekmediğini, aşama aşama başaracağını unutmamalıdır. Hatta kişi daha önce başarısız olmuş olabilir ya da bizim yaklaşımımızın da işe yaramayacağını düşünebilir. Ancak bu durumda bile olumlu düşünmek çok önemlidir. Detaylar kişiyi bazen yorabilir ancak olumlu düşündükçe zihnen rahatlayıp kişi kendini sürece dahil ettikçe her şeyin daha iyiye gittiğini görecektir. Seks ve ortak cinsel hayat hakkında olumlu bir görüşe sahip olmak için ilk adım bilinçli olarak cinselliği sağlıklı ve fiziksel bir değer olarak kabul etmektir. Cinsellik iyi bir şeydir, zevk de iyi bir şeydir. Kişi boşalma kontrolünü sağlarken zevkten mahrum kalmak zorunda değildir. Cinsel gelişmeyi sağlarken de kişisel sorumluluğu almak çok önemlidir. Kişi hem kendi öğrenmesi gereken beceriler hem de partneriyle ortak öğrenmesi gereken beceriler için sorumluluğu üzerine almalıdır. Sağlıklı cinsellik için fizyolojik rahatlama gereklidir. Rahatlama cinselliğin çeşitli amaçlarını anlamada, gerçekçi beklentiler geliştirmede ve motivasyon sağlamada kişiye çok yardımcı olacaktır. 2. Cinsel tahrik algılamasının geliştirilmesi. Bunun için hasta kendi cinsel tahrik olma sürecini tanımalıdır ve 8 noktası adını verdiğimiz tedirginlik noktası için belli bir hassaslık geliştirmelidir. 3. Yönetme olanaklarının düzeltilmesi. Hasta çeşitli yöntemlerle eşiyle olan cinsel faaliyetler sırasında boşalmayı kontrol edebildiği hissine sahip olabilmek için tahrik duygusunu amacına yönelik olarak öğrenmelidir. 4. Gerginlik ve rahatlığın algılanması. Erken boşalma yaşayan erkekler psikolojik ve bedensel gerginlik hakkında bilinçlendirilmelidir. Yoğun gerginliğin boşalma refleksi üzerindeki etkileri hakkında bilgilendirilmelidirler. Cinsel terapi sürecinde kendilerinde nelerin ne tür bir gerginliğe yol açabileceği ve bu durumda nasıl rahat davranacaklarını öğrenmelidirler. 5. Cinselliğin rahatlamış bir şekilde tadını çıkarmayı öğrenmek. Başaramama korkusunun getirdiği gerginlik ve kasılmış bir halde yalancı hazın peşinde olunan bir cinsellik yerine, çift daha az hedefe yönelik olan bir cinsel etkileşim şekli geliştirmeyi başarmalıdır. Bu süreç içerisinde cinsel iletişim ve ince ayarı mümkün kılan işbirliği içerisinde bir ilişki teşvik edilmelidir. Çünkü erken boşalma hem erkeği hem de partnerini strese sokarak cinselliğin olumlu amaçlarını engeller. Erken boşalma erkeğin üzerine bolca stres yükler. Erkek hem partnerini memnun etmekle uğraşırken hem de boşalmayı geciktirmeye çalışır. Bunlarla uğraşırken yaşadıklarından aldığı zevk sınırlıdır, öz saygısı azalmıştır ve partneriyle yakın ilişkisini mahveden taraf olmaktan dolayı utanç ve hayal kırıklığı içerisindedir. Aynı zamanda kadın da zevk azlığı, öz saygıda azalma, incinme ve yalnız bırakılma hislerinden dolayı hayal kırıklığı yaşar. Erkek sadece performansa odaklandıkça performans anksiyetesi yani başaramama korkusu yaşayacaktır ve bu da erken boşalmasını tetikleyecektir. Eğer kişi erken boşalmanın üstesinden gelmek istiyorsa cinselliği sadece iyi bir boşalma kontrolünü sağlamak olarak düşünmek yerine zevk, öz saygı ve yakınlık olarak düşünmelidir. 6. En başta şüpheci olmayı öğrenmek. Kişinin erken boşalmanın üstesinden gelebileceğine dair şüpheleri olabilir. Bu olağan bir durumdur. Tereddütlü ya da şüpheci olunması normaldir. Bu kişiyi kötümserliğe yöneltmek için değil, aradığı değişime yönelebilmesi için gereklidir. Hatta kişi bazı tedavi seçeneklerini önceden de denemiş ve başarısız olmuş olabilir. Ama her şeye rağmen önereceğimiz tekniklerden bir yarar sağlayacağına inanması çok önemlidir. Her zaman becerilerin işe yaramasını beklemek gerekmez. Kişi becerilerinin kendisini yönlendirmesine izin vermelidir. Tek yapması gereken rahatlamak ve odaklanmaktır. Sadece orada olmak, partneriyle konuşmak ve her adımı olabildiğince iyi bir şekilde yerine getirmeye çalışmak esastır. Kişinin kendini zihnen motive ederken aklında bulundurması gereken bazı önemli notlar aşağıdadır. Kişi kendi bedeni, cinsellik ve sevişme, cinsellikten alınan ortak zevk gibi konularda olumlu tutumlar geliştirmeyi öğrenmelidir. Kişi gelişmesi için sorumluluk almalıdır. Kişi sevişme konusunda doğru bir bilgi birikimi edinmeli ve gerçekçi beklentiler yaratmalıdır. Kişi cinselliğin bazı amaçları olduğunun farkına varmalı, sadece performansa odaklanmamalıdır. Kişi uyarılma stillerini öğrenmelidir. Kişi şüpheci olmalıdır. Kişi neyi ve nasıl düşündüğünü, doğrudan nasıl hissettiğini ve ne yaptığını unutmamalıdır. Semptom odaklı cinsel terapi uygulamaları. Semptom odaklı cinsel terapinin yapısı. Erken boşalmanın tedavisi için semptom odaklı cinsel terapi yöntemlerine göre yapılan uygulamaların başarısı tecrübeyle sabittir. Buna karşın başka tedavi biçimleri fazla başarılı olamamıştır. Aşağıda ruh sağlığı profesyonellerine erken boşalma tedavisinin genel süreci hakkında genel bir bakış açısı verilmiştir. A. Teşhis, davranış analizi, eşlerle birlikte teşhis görüşmeleri, gerektiği takdirde tekli görüşmeler ve soru kağıtlarının kullanımı. KEBO, keçe erken boşalma ölçeği ve KEPŞÖ, keçe erken boşalma şiddeti ölçeğinin uygulanması. Teşhis sonuçları hakkında bilgilendirme, ev ödevi sözleşmesi yapmak, semptom odaklı cinsel terapi mantığının anlatılması. B. Semptom odaklı cinsel terapi, dur başla yöntemiyle mastürbasyon. Amaç ilk önce erkeğin mastürbasyon ile sonra da cinsel ilişkide uzun bir süre boşalma meydana gelmeden uyarma işlemini gerçekleştirebilmesine yardımcı olmaktır. Point of no return olarak adlandırılan geri dönülmez noktanın ve erkeğin kendi gerginliğini tanımasının önemine değinmek esastır. Uyarma işleminde değişikliklerle birlikte mastürbasyon. Amaç çiftin rahatlama yoluyla ve uyarma işlemi sırasındaki çeşitli değişiklikler sayesinde boşalma yaşamamasını ve öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Sensate Focus, aşama 1 ve 2. Amaç okşama uygulamalarıyla karşılıklı sevgi gösterisi ve gerginlikle rahatlamanın algılanmasının teşvik edilmesidir. Penisi vajinaya sokmadan boşalmanın kontrol edilmesi. Sensate Focus'ta aşama 3 ve 4, cinsel tahrik hissinin daha yoğun algılanması ve dur başla tekniğinin uygulanmasına devam edilmelidir. Belirgin bir erken boşalma için ara adımlar. Erkekte çok hızlı bir şekilde boşalma meydana geliyorsa bayan partnerle birlikte özel çalışmalar yapılmalıdır. Penis vajinaya girerken boşalmanın kontrol edilmesi. Çeşitli adımlarla ve bayan partnerin yardımıyla penisin vajinaya girmesine alışmak. Cinsel birleşme sırasında boşalmanın kontrol edilmesi. Boşalma sürecini kontrol edebilmek için mastürbasyon sırasında öğrenilen teknikleri cinsel ilişkide denemek ve meydana gelebilecek durumlardan uygun bir biçimde istifade etmek. Geri düşüşün önlenmesi. C. Uygulamalara paralel olarak cinsel ve ruhsal bilgilendirme. Cinselliğin anatomisi, fizyoloji ve benzerleri hakkında tam bir bilgilendirme yapılmasıdır. Bilişsel yeniden yapılandırma. Düşünce ve inançlarda anlayış değişikliğine yardımcı olmak, gerginliğin etkisini tartışmak, fonksiyon geriletici düşünce ve inançların daha ayrıntılı işlenmesi, D. Dikkat. Her bir aşama erkeğin, çiftin özel sorununa göre uygun bir biçimde ayarlanmalıdır. Erken boşalma tedavisiyle ilgili özel bedensel çalışmalar, sertleşme bozukluklarının tedavisiyle ilgili çalışmalarda olduğu gibi, terapinin başka konularına paralel olarak aşk oyunları adını verdiğimiz ev ödevi şeklinde uygulanmaktadır. Burada da cinsel terapinin bayan partnerle birlikte uygulanması gerektiği söz konusudur. Kısaca semptom odaklı cinsel terapi, cinsel sorunun düşünce ve inanç açısından işlenmesini, sensate focus'u gerekli görüldüğünde rahatlama çalışmasını ve dur başlama tekniğinin uygulanmasını kapsamaktadır. 20. ayrımın sonu. Sayfa 189.